Asrı Aşan Yalan, 1915.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Asrı Aşan Yalan 1915 programından tüm dinleyicilerimize selamlar. 1915'teki tehcir yasasına nasıl gelindi sorusunun yanıtını ayrıntılandırdığımız tarih yolculuğumuz sürüyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı. 7. bölümde Hınçak ve Taşnak komitalarının kurulmasını takiben Anadolu ve İstanbul'da başlayan terör hareketlerini konuşmuş ve 1896 yılına kadar gelmiştik. Şimdi sırada İstanbul'u hedef alan iki önemli Ermeni terör hareketi girişimi daha var. Ancak burada bir parantez açıp Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs Adası'na uğrayalım sevgili dinleyiciler. Çünkü aynı tarihlerde Kıbrıs Adası'ndaki Türk kimliğini yok etme girişimleri de ivme kazanmış durumdaydı. 1878'de Kıbrıs'ın İngiltere idaresine terk edilmesi, gerek adadaki Rumlar gerek isyanlarına ve katliamlarına batıdan destek bularak bağımsızlığını ilan eden Yunanistan için Enosis'i gerçekleştirme fırsatı olarak görüldü. Osmanlı Devleti kendi başkentinde dahi Ermeni isyanları ile karşı karşıya kalırken aynı günlerde Kıbrıs'taki Rum basını da Enosis yanlısı propagandalarını açıkça gündeme getirmekteydi. İngilizlerin adanın idaresine ele almasından 2 yıl sonra 1880'de yayın hayatına başlayan Alitia gazetesinin 19 Nisan 1895 tarihli nüshası Kıbrıs'taki çatışmaların fitilini ateşledi. Gazetedeki bildiride bir sonraki pazar günü Rumlar eyleme çağrılıyor ve şu ifadelere yer veriliyordu. Tek bir arzumuz bulunduğunu ve bu arzunun büyük ve haşmetli anamız sizin ve bizim olan Yunanistan'la birleşik olduğunu direneceğimizi yabancılara duyurunuz. Ne Türkler, ne Franklar, ne de başka bir şey. Ya Yunanistan'la birleşiriz ya da hiçbir politik statü değişikliğine razı olmayız. Kıbrıs'taki Rumlar günümüzden 128 yıl önce ilan ettikleri bu Enosis arayışlarını Avrupa Birliği çatısı altında uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 2004 yılında hayata geçireceklerdi. Biz dönelim 1895 yılına. Alitia gazetesinin bu yayınını takiben Mayıs ayı boyunca Rumlar adada mitingler yapıyor, Avrupa başkentlerine mektuplar gönderiyor ve Rum cemaatinin önde gelen isimleri İngiliz Yüksek Komiserliğine başvurarak Enosis taleplerini dile getiriyorlardı. İngiliz Yüksek Komiserliği Kıbrıs Rum toplumunun ruhban sınıfıyla Yunanistan diplomatik misyonu arasındaki işbirliğini tespit ediyor ve Londra'ya uyarı mesajları yolluyordu. Lefkoşa kaza hakimi Mr. Seaford'ın İngiliz Sömürgeler Bakanlığı'na gönderdiği 17 Nisan 1895 tarihli rapor bu uyarı örneklerinden biridir. Rapor, günümüzde Lefkoşa'nın Rum kesiminde kalan ve Türk nüfusun yoğun olduğu Tahtakale bölgesinde Rumların tertiplediği yürüyüşe ilişkindir. Okuyalım. Bu yürüyüşün daha çok Tahtakale bölgesinde geçmesi ve bu sırada yürüyüşe katılan ve çoğu öğrencilerden meydana gelen Rumların kötü bir alışkanlıkla Türkleri kesip katledeceklerine dair şarkılar okumaları, Türk sakinler tarafından kendilerine karşı hakaret kabul edilmiş, infial, gerginlik ve hiddet artmıştır. 22 Mayıs 1895 günü ise Başkadı Mustafa Fevzi Efendi ve Müftü Ali Rıfkı tarafından imzalanarak İngiliz Yüksek Komiserliğine iletilen mektupta Rum tahriklerine dair somut kanıtlar şu şekilde sıralanmaktaydı. 1. Okullarda ve halk arasında Türklerden intikam alacağı sözlerini içeren şarkılar okunması. 2. Türk kadınlarıyla ileri gelen Türk önderlerine hakaret sayılan sözler söylenmesi ve bu sözlere sizi öldüreceğiz anlamına gelen ifadeler eklenmesi. Çarşıda Türklere köpekler, eşekler diye hitap edilmesi. 3. Limasol yolu üzerindeki Tohni köyünde Türklerle Rumlar arasında çıkan kavganın kadınlara da yayılması ve gerginliğin sürmesi. 4. Rum öğrencilerin Türk okullarını taşlaması. 5. Larnaka'da Türk polislere Rumlar tarafından hakaret edilmesi. 1895 yılında söz konusu olan buradaki kimi maddelerin günümüzde hala güncelliğini koruduğunu belirtmekte ve Kıbrıs'ın Rum kesiminde aynı zihniyetin sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Kıbrıs Türk toplumunun bu uyarılarına rağmen yine 1895 yılının Mayıs ayında günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindeki Vadili ve Vitsa'da bugünkü ismiyle yani Pınarlı köylerinde Rumlar çatışma arayışına girmişlerdi. Bu defa İngiltere'nin Magosa komiseri Travers, buradaki olayları bağlı bulunduğu İngiltere Sömürgeler Bakanlığı müsteşarına şu şekilde tasvir etmekteydi. Mazbut karakter sahibi olmayan birkaç Rum, Vadili köyünde karışıklık yaratmaya yeltendiler. Fakat köyün Türk bölgesi sakinlerinin makul ve ağırbaşlı davranışları ve özellikle Türk muhtarı Ali Efendi'nin çabası sayesinde ciddi bir olay çıkmadı. Öyle anlaşılıyor ki saldırgan Rum metotları hem Vadili'de hem de Vitsa'da da uygulanmıştır. Yalnız bazı Rumlar gecenin ortasında silahlanarak yollara dökülmüş ve diğer Rumları da kendi güvenlikleri için aynı şeyi yapmaya teşvik etmişlerdir. Vitsa'da da Rum olduklarına inandığım bazı kimseler birkaç el ateş açarak kaçmışlar ve daha sonra suçu Türklere yüklemeye çalışmışlardır. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi aranızda 7. bölümü dinleyenler hatırlayacaklardır. Henüz dinlemeyenlerse TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun podcast sayfasında bu bölüme ulaştıklarında şunu fark edeceklerdir. İngiliz yetkilinin Vadili ve Vitsa'da köylerinde vuku bulan ve saldırgan Rum metotları olarak nitelediği bu provokasyon metotları 1894 yılında Anadolu kasabaları Merzifon'da Sason'da Ermeni çetelerinin uyguladığı metotlarla aynıdır. Marsilya, Odessa, Atina'daki Etniki Eterya, Hınçak ve Taşnak merkezlerinden yönlendirilen bu saldırgan metotlar eş zamanlı olarak Anadolu'da ve Kıbrıs'ta tatbik edilen ortak bir planın parçalarıydı. Bu nedenle 19. yüzyılın son günlerinde Anadolu'da, İstanbul'da ve Kıbrıs adasında planlanarak yürürlüğe konan bu şiddet eylemlerinin tesadüften ibaret olduğunu düşünmek mümkün değildir. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi Kıbrıs adasını bir süreliğine arkamızda bırakıp payitahtın başkentine, yeniden İstanbul'a gidelim. Hınçak Komitesi 1890'da Ermeni cemaatinin din adamlarını da hedef alan eylemlerinden 5 yıl sonra bir kez daha İstanbul'da harekete geçmeye karar vermişti. Hedef bu defa padişahın bulunduğu Yıldız Sarayı değil, Cağaloğlu'nda hükümetin faaliyet gösterdiği Babıali olacaktı. Barışçı olacağı iddia edilen bir yürüyüş düzenlenecek ve bu yürüyüşün neticesinde Sadrazam Mehmet Said Paşa'ya ıslahat taleplerini içeren bir muhtıra sunacaklardı. Bu eylemin hemen öncesinde Hınçak Komitesi 28 Eylül 1895'te Avrupa ülkelerinin İstanbul'daki diplomatik temsilciliklerine de mektup gönderiyor ve niyetlerini açıklıyorlardı. Hınçak Komitesi bu mektuplara kendi mührünü basmakta da sakınca görmemişti. Bugün dahi kimi Ermeni kaynakları bu yürüyüşün Anadolu'da Ermenilere yönelik sözde katliamları protesto etmek ve ıslahat istemek için barışçı bir amaç taşıdığını iddia etseler de İstanbul'daki Fransız ve İngiliz diplomatik temsilcileri dahi meselenin anlatıldığı gibi olmadığını teyit edeceklerdi. İronik olansa Hınçak ve Taşnakların Merzifon, Sason ve Zeytun başta olmak üzere Anadolu'da kışkırttıkları isyan ve şiddet olaylarını bir yana bırakıp bu olaylarda her iki taraftan yaşamını yitirenlerin sorumluluğunu Osmanlı Devleti'ne yıkma çabalarıydı. Sevgili dinleyiciler, yine 7. bölümde aktarmıştık. Anadolu'daki bu şiddet olayları sırasında Hınçak ve Taşnak çeteleri yalnızca Türkleri değil, kendileriyle işbirliği yapmayan Ermenileri de katletmekten, onlara tecavüz edip mallarını yağmalamaktan çekinmemişti. 30 Eylül 1895 Pazartesi günü de benzer bir kışkırtma sahneye konuldu. Kumkapı'da toplanan 1000 kişilik grup yürüyüşe geçti. Babıali'ye yaklaştıklarında sayıları 4000'e yaklaşmıştı. İstanbul'daki toplu yürüyüş yasağına rağmen ve izin alınmadan yürürlüğe konan bu eylemin amacı açıktı. Osmanlı güvenlik güçlerini tahrik ederek çatışma yaratmak ve Avrupa başkentlerine şikayet için yeni bir vesile bulmuş olmaktı. Nitekim henüz öğle saatleri gelmeden yürüyüşçülerden dağılmaları istendiğinde ilk silah patladı. Fransız Büyükelçisi'ne göre silahı kullanan kişi bir Ermeniydi. Subay geçmelerine müsaade etmeyeceğini söyleyerek dağılmalarını istiyor. Ermenilerin reddetmeleri üzerine jandarmalara halkı dağıtma emri veriliyor. Birçok nümayişçinin dipçiklenmesinden sonra bir Ermeninin tabancayla ateş ederek subayı öldürdüğü katidir. İşte böyle diyordu Fransız Büyükelçisi. Peki bu olaylarla ilgili İngiliz Büyükelçisi ne diyor, bir de ona bakalım. İhtilalci Ermeni Komitesi Hınçak mührünü taşıyan ve 28 Eylül'de sefaretlere gönderilen bir yazıda ıslahat isteyen Ermenilerin tamamen barışçı bir gösteri yapacaklarını bildiriyordu. Gösteri 30 Eylül günü yapıldı. Ancak maalesef barışçı olmaktan uzaktı. Göstericiler hareketin organizatörleri tarafından dağıtıldığından şüphe edilmemesi gereken aynı cins tabanca ve kamalarla silahlandırılmışlardı. Hınçak'ın gayesinin karışıklık çıkarmak, kan döktürmek yoluyla Avrupa devletlerinin Ermeniler lehine müdahalesini sağlamak olduğunu düşünmek için yeterli sebep vardır. İşte sevgili dinleyiciler, Berlin Anlaşması ile Anadolu'daki Ermenilerin hamiliğine soyunmuş olan Avrupa devletlerinin diplomatları dahi bu olay karşısında güneşi balçıkla sıvayamamışlardır. Hatta Berlin Anlaşması'nın 61. maddesinin mucidi, yani Ermeni sorununu icat eden Alman İmparatorluğu'nun büyükelçisi dahi, Babali'yi hedef alan bu girişimin ardından İstanbul'a yayılan şiddet olayları ile ilgili şunları söylemiştir. Bütün Ermeni isyan teşebbüsleri ihtilal komitelerince tertiplenmektedir. Bu zaten onların programında kayıtlıdır. Ancak Türk hükümetinin hazırlıklı olması ve karşılıklı göstericilerin arasında çatışmalara meydan bırakmaması gerekirdi. Alman diplomat şiddetin kaynağının Ermeni komitacıları olduğunu itiraf etmekle beraber, dinlediğiniz üzere yine lafı dolandırıp neredeyse sorumlunun Osmanlı yönetimi olduğunu söylemek için olağanüstü bir çaba sarf etmiş. Hınçakların Babali'ye yürüyüş girişimi devlet yönetiminde de tartışmalara yol açmıştı. Sadrazam Mehmet Sait Paşa yürüyüşü durdurmakta başarısız olduğu gerekçesiyle asayişten sorumlu Zaptiye Nazırı Nazım Paşa'nın görevden alınmasını istemiş, ancak Sultan Abdülhamit Nazım Paşa'yı görevden almak yerine 30 Eylül'de Mehmet Sait Paşa'yı sadrazamlık görevinden azletmişti. Ardından Rusya ve Fransa'nın artan baskıları neticesinde 22 Ekim 1895'te 33 maddelik bir reform programı ilan edildi. Hınçak Komitesi bu reform programını kendi başarı hanesine yazacak, ancak İstanbul'da olaylar bitmeyecekti. Sırada bu defa Taşnak Komitesi'nin bir terör eylemi vardı ve hedefleri Osmanlı Bankası'nın İstanbul'daki merkeziydi. Günümüzde ancak El-Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin New York, Paris ve Londra'yı kana buladıkları çaptaki kapsamlı ve organize saldırılarıyla kıyaslanabilecek Osmanlı Bankası baskını için 9. bölümü beklemeniz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Şimdilik süremizin sonuna geldik ve sizlere veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta dilerim.
Asrı aşan yalan 1915.